Ayrım 26. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 334. 23. Paris. Büyük şehit Nietzsche. İnce hafif bir yağmur yağıyor, sabah oluyordu. Atlı arabanın camına yapışmış yüzümle, yağmurun saydamağı ardından Paris'in geçişini, gözyaşı dökerek güldüğünü ve beni karşıladığını görüyordum. Köprülerin çok katlı, rengi üzgün evlerin, parkların, kiliselerin, yaprakları dökülmüş kestane ağaçlarının, geniş, parlak yollarda hızlı hızlı yürüyen insanların geçişine bakıyordum. Paris'in bütün güzel ve cilveli yüzünü, yağmurun sarkan ipleri ardından bu yüzün donuk bir şekilde parladığını ve gülümsediğini görüyordum. Dokuma tezgahının tarakları arasındaki ipliklerin ardından bakar gibiydim. Bu uzun zamandır arzulanan kentte beni bekleyen ne olabilir diye düşünüyor ve geleceği bir saat öncesinden bile anlayacak güçte olmayan insan ruhuna kızıyordum. Acaba bu büyük kentte aradığımı bulacak mıydım? Sırf taş ve kandan ibaret bir dağda sınır taşı gibi yüksekte durup bana yol gösteren dikenli taçlı kılavuz yetmiyor mu yani? Belki de cennete varmak için yeryüzü cehennemiyle arafını geçmem gerektiğini söyleyen Peder Joachim'in hakkı var. Sevineyim, acı duyayım, günah işleyeyim, sonra kurtulmak istiyorsam sevinçten, acıdan ve günahtan vaz mı geçeyim? Artık ışık biraz yükselmişti. Melankolik, sisli ve saf iyilikten oluşmuş bu tuhaf gökyüzüne çopur bir güneş asılmıştı. Uzun yeleli Yunan seyisinin bu gurbet elde nasıl da tüyleri yolunmuştu. O orada yani vatanında her şeyi soyar ve kendi ışığıyla giydirirdi. Ruh hiçbir sır olmaksızın beden gibi gözle görünür halde ışıldardı. Karanlık bodrumlardan şeytanlar ortaya çıkardı. Işık siyah iliklerine kadar işler, şeytanlar insanlar gibi basit, tatlı sözlü olurlardı. Ama burada güneş değişti, yani dünya ile ruhun yüzü değişti. Yeni güzelliğin yarı aydınlık alnını, gizli gülümseyişini ve anlamını sevmeyi öğrenmeliyiz. Ağaçlara, evlere, boyalı kadınlara, karanlık kiliselere doymazlıkla bakarak bu Tanrı'nın yeni yüzüdür diye düşünüyordum. Eğiliyor ve onun merhametinin egemenliğini kabul ediyordum. Dünyanın bu yeni yüzüyle ilk temasım sarhoşluktan ibaretti. Bu günler ve haftalarca sürdü. Yollar, parklar, kütüphaneler, müzeler, gotik kiliseler, tiyatrolarla sokaklardaki kadınlar ve erkekler, düşmeye başlayan ince kar, sürüklenen ruhumun önünde dolanıp duruyordu. Neyse ki günün birinde ayıldım, dünya yeniden sağlamlaştı ve durdu. Bir gün Saint Genevieve kütüphanesinde kitap okurken bir kız yanıma yaklaşıp bana doğru eğildi. Elinde bir kitap vardı. Kitaptaki bir erkek resminin adını gizlemek için eliyle örtmüş, hayretle bana bakıyordu. Resmi göstererek sordu. Kim bu? Omuzlarımı kaldırdım. Nasıl bilebilirim? Kız, ama bu sizsiniz dedi. Bütünüyle siz. Alnına, sık kaşlara, çukurca gözlere bakın. Yalnız bunun kalın, sarkık bıyıkları var, sizin yok. Hayretle baktım. Adı görebilmek için kızın elini itmeye çalışarak, kim bu dedim. Tanımıyor musunuz? İlk kez mi gördünüz? Nietzsche. Nietzsche. Adını duymuştum ama henüz kitabını okumamıştım. Trajedinin doğuşunu, Zerdüşt'ünü okumadınız mı? Ebedi oluş, üstün insan hakkında bilginiz yok mu? Ben utanarak yanıt verdim. Hiç, hiç, hiç. Kız, bekleyin dedi ve uçarcasına uzaklaştı. Biraz sonra bana Zerdüşt'ü getiriyordu. Gülerek, işte dedi, beyniniz için aslan sütü. Tabii beyniniz varsa ve o beyin acıkmışsa. Bu, hayatımın en kararlı anlarından biri oldu. Burada, Saint Genevieve kütüphanesinde tanımadığım bir öğrenci kızın aracılığıyla kaderim bana tuzak kurmuştu. Ateşli, kanlı, büyük savaşçı Deccal beni burada bekliyormuş. Başlangıçta beni korkuttu. Hiçbir eksiği yoktu. Küstahlık ve palavracılık, boyun eğmez bir beyin, felaket bir kudurganlık, alaycılık, siniklik, caniyane bir gülüş, bütün tırnaklar, dişler ve sabah yıldızının kanatları. Ama cesaret ve gururu beni kendine çekmiş, tehlike sarhoş etmişti. Onun eserlerine uğultulu, aç canavarlarla ve sersemletici zehirli çiçeklerle dolu bir ormana dalar gibi müthiş bir istek ve korkuyla dalıyordum. Sorbonne'da dersler bitsin, akşam olsun, eve döneyim, ev sahibesi gelsin, ocağı yaksın, masamın üzerinde yığılı duran kitaplarımı açayım, onunla kavgaya başlayayım diye acele ediyordum. Kesik soluğuna, acısından doğan haykırışlarına alışmıştım. Deccal'in de acı çektiğini, İsa gibi acı duyduğunu ve kimi zaman acılı anlarında yüzlerinin birbirine benzediğini bilmiyor, şimdi öğreniyordum. Kehanetleri anlamsız küfürler, üstün insanı Tanrı'nın katiliymiş gibime geliyordu. Fakat bu aside, mistik bir yücelik vardı. Sözleri parlayan ve sarhoş eden ve insanın yüreğini raks ettiren, baştan çıkarıcı bir def etme ayiniydi. Gerçekten de düşüncesi Dionysos'a yakışan bir koro, insanca ve insanüstü trajedinin en umutsuz anında muzaffer bir edayla yükselen övgüdür. Acısına, cesaretine, iyiliğine, bu deccal de dikenli bir taç taşıyormuş gibi alnını sulayan kan damlalarına istemeden bakıyordum. Hiç düşünmüş olmadığım halde iki şekil, İsa ile Deccal, yavaş yavaş birleşmekteydi. Peki ama bu ikisi birbirinin ezeli düşmanı değil miydi? Sabah yıldızı, Tanrı'nın rakibi değil miydi? Hiç kötü olan şey, iyinin hizmetine girip onunla işbirliği yapabilir mi? Zamanla, karşıt peygamberin eserini okudukça, basamak basamak esrarengiz ve gözü pek bir birliğe varıyordum. İyi ile kötü birbirine düşmandır diyordum. İşte nefretin ilk basamağı. İyi ve kötü iş ortağıdır. Bu nefretin daha yüksek olan ikinci basamağıdır. İyi ile kötü birdir. Bu şimdiye kadar ulaşabildiğim en yüksek basamaktır. Bu basamağın üstünde ürpererek duruyordum. Kafama korkunç bir kuşku girdi. Acaba bu kutsal küfürcü beni de küfre itiyor olmasın? Bütün kış bu mücadeleyle geçti. Zaman ne kadar çabuk ilerliyor, mücadele ne kadar artıyor ve rakibin tık nefes, kesik kesik soluğunu ne kadar yakından duyuyorsam, nefretim değişip o kadar farklılaşıyor ki ve anlamaksızın mücadele kucaklaşma halini alıyordu. Hayatımda böylesine elle tutulur ve böylesine şaşkınlıkla nefretin anlayışı, merhamet ve sevecenliği miras alarak sevgi haline gelebileceğini hissetmemiştim. İyi ile kötü mücadele ederken de aynı şey olmalı diye düşünüyordum. Sanki eskiden birleşiktiler, onları ayırdılar da şimdi yeniden birleşmek için mücadele ediyorlar. Ama belli ki son barışma anı gelmemişti. Oysa kendi deneyimimden yola çıkarsam bu an kesinlikle gelmişti. Bu an insanın rakibini tüm yönleriyle kabullenip kozmos, yani uyum adı verilen senteze özgür katılımını kabullenmesiydi. Ey büyük mazlum, bana her şeyin üstünde heyecan veren senin trajik, kutsal hayatındı. Senin en büyük düşmanın, en büyük dostun, ölüme kadar biricik sırdaşın, hastalık olmuştur. O seni hiçbir zaman rahat bırakmamış, durup şöyle demene izin vermemiştir. Burada iyiyim, daha ileri gitmem. Bir ateştin, yakıyordun, yanıyordun, ardında küller bırakarak kaçıyordun. Evet, biliyorum nereden geldiğimi. Alev gibi doymak bilmem, yakıyor ve yanıyorum. Işık olur neyi ellersem ve her terk ettiğim kömür. Alevim ben kuşkusuz. Bahar gelip havalar biraz ısınınca, senin acılı ve kahramanca mücadelenin bütün yokuşlarında kanının hala sıcak ve ılık olan damarlarını bulup izlemek için harekete geçtim. Bir sabah doğduğun köyde yağmur yağarken rutubet içinde çamurlu, daracık sokaklardan geçiyor ve seni arıyordum. Sonra o yakında özel gotik tapınaklı küçük kentte büyük ateşli devrelerinde yeniden oğlu olmak için sık sık sığındığın ananın evini buldum. Sonra denizinden, göğünün tatlılığından, dürüst insanlarından o kadar hoşlandığın Cenova kıyısının yolları. O kadar uslu, yoksul, güleç yaşıyordun ki mahallenin kadıncağızları sana Aziz adını veriyorlardı. Ve hatırlarsın, çok basit ve sakin bir hayata başlamak için planlar hazırlıyordun. Bağımsızlığım kimseyi sıkmayacak şekilde bağımsız olayım. Tatlı sözlü, gizli bir gururum olsun. Çok hafif uyuyayım, içki içmeyeyim, yoksul yemeğimi kendim hazırlayayım, büyük dostlarım olmasın, kadınlara bakmayayım, yükselmeler istemeyeyim, en seçkin ruhlara ulaşayım, onları bulamazsam basit halkla ilişkiler kurayım. Engadin'de ilkbahar güneşi altında Sis Maria ile Silva Plana arasında ebedi dönüşün seni ilk kez yaraladığı piramit biçimi kayayı bulmaya çalışıyordum heyecanla. Ve sen bir çığlıkla patlayarak bağırdın. Madem hayatım bu kadar acı ve dayanılmazdır, kutlu olsun ve sayısız kereler yinelensin. Çünkü küçük ruhlar için dini, fedakarlığı hayal eden kahramanın keskin sevincini duyuyorsun. Karşında boşluğu göresin, ilerleyesin ve korkmaya tenezzül etmeyesin. Çevredeki dağlar güneşin altında mavi mavi buğulanıyordu. Bir uğultu duydum, bir kar dağının yıkıldığını gördüm ve bir dostunun sana ne yazdığını hatırladım. Kitaplarının içinde dökülen suların uzaktan gelen uğultusunu duyar gibi oluyorum. Sis Maria'ya girerken yanındaki yoksul mezarlığı ile küçük köprüyü geçtiğim sırada ürpererek sağıma baktım. Çünkü tıpkı senin Zerdüşt'ü birden yanı başında hissettiğin gibi ben de aynı şekilde yerdeki gölgeme bakarken birin iki olduğunu ve senin yanında yürüdüğünü gördüm. Senin bütün hayat mücadelen, büyük mazlum, kafamda yükseliyor. Genç ve ateşliyken, yüreğine bir rehber seçmek için bütün kahramanları araştırıp, bir gün kuzeyin Brahmanı olan Schopenhauer'la karşılaştın. Ayak ucuna oturarak ona hayatın kahramanca ve umutsuz görüntüsünü açıkladın. Dünya benim yaratımımdır. Her şey, görünenler ve görünmeyenler aldatıcı bir düştür. Yalnız tek bir arzu vardır. Karanlık, başı ve sonu olmayan, amaçsız, ilgisiz, hem mantıklı hem mantıksız, konuşmayan dev gibi bir arzu. Bu arzu zamanla mekan arasına sıkışarak sayısız forma parçalanır. Yeni formlar yaratır, onları yok eder, yenilerini yaratır ve yine parçalar, yüzyıllar boyunca bu şekilde devam etmektedir. İlerleme yoktur, mantık kadere hükmetmez. Dinler, ahlaklar, büyük fikirler, güçsüz teselliler, çekingenlerle budalalar için avuntulardır. Bilen güçlü kişi dünyanın mantıksız görüntü oyununu sessizlikle karşılar ve mayanın geçici alacalı tülünü yırtarak sevinir. Ey üstün insanın gelecekteki peygamberi, neyi hissetmişsen şimdi o ciddi ve sağlam bir kuram halinde örgütlenmekte, kahramanca bir görüntü biçiminde yükselmektedir. Yüreğinde mücadele eden şair, filozof ve savaşçı birbiriyle kardeş oluyor. Genç çileci yalnızlıkta, müzikte, uzun seyahatlerinde bir süre için mutluluğun tadını çıkarmaktadır. Bir gün dağda fırtınaya tutulduğun zaman şunları yazıyordun. Ahlaki emirlerden bana ne? Bunu yap, şunu yapma. Şimşek fırtına dolu ne kadar farklıdır. Ahlak öğretileri olmayan serbest güçlerle, düşüncenin bulandırmadığı bu kuvvetler ne kadar mutlu, ne kadar güçlüdür. Bir gün gençliğinin baharında Schopenhauer'dan sonra sana hayatının en çetin neşesini bağışlayan kaderindeki ikinci adamla Wagner'le karşılaştığın zaman ruhunda kahramanca bir acı taşımaktaydın. Çok önemli bir andı. 25 yaşında, ateşli, sessiz, sakin, sevimli, çukur gözlü ve kızarmış göğüslüydü. 59 yaşında, kuvvetinin zirvesinde, hayal ve eylemlerle dolu, gençlerin başları üstünde patlayıcı, fiziki bir güç olan Wagner, "Gelin!" diye bağırıyordu gençlere. "Serbestçe eser yaratabileceğim bir tiyatro istiyorum, onu bana verin. Ben anlayacak bir halk istiyorum, benim halkım siz olun. Görevinizdir, bana yardım edin, ben de sizi yücelteceğim. Sanat biricik kurtuluştur diyen Wagner, Kral Ludwig'e şunları yazıyordu. Sanat hayatı bir oyun gibi göstererek onun en korkunç yönlerini güzel tasvirlere dönüştürmekte ve böylece yüceltip bizi avutmaktadır. Dinliyor, üstadın sözlerini kan ve söz haline sokuyor, onun yanında savaşıyordun, ünlü filozoflara göz atıyordun ve birden karşında olağanüstü parmaklıklarla dolu kahramanlıklar, uçurumu gülünç masallarla örtüp onu yenen korkunç iniltiler, trajik düşünceler ve trajik ruhlar yükseliyordu. Artık Yunanistan, okul öğretmenlerinin betimledikleri gibi dengeli, telaşsız ve hayatla ölümü basit şekilde gülümseyerek karşılayan Yunanistan değildi. Bu sükunete sonradan kavuştu, bu soluk almaya başlayan ateşli bir ağacın meyvesi oldu. Bu sessizlikten önce Yunanistan'ın bağrında kaos uğulduyordu. Gemsiz bir tanrı yani Dionysos, dağlarla mağaralarda kadın ve erkeklerin çılgınca rakslarını yönetiyor ve bütün Yunanistan, Bakus rahibesi gibi raks ediyordu. Trajik bir bilgelikle bu görüşünün parçalarını bir bütüne dönüştürüyorsun. Apollon'la Dionysos, trajediyi doğuran kutsal çifttir. Apollon dünyanın güzellik ve uyumunu uysal şekiller halinde düşünüp seyretmektedir. Olayların fırtınalı denizi içinde kendi kişiliğinin kalesine sığınmış, sakin, sağlam, hareketsiz durmakta ve suyun dalgalanışının zevkini çıkarmaktadır. Bakışı sırf ışıktır ve acı, kendisine tahrik edici bir şekilde hakim olduğu zaman bile tanrısal dengeyi bozmamaktadır. Dionysos kişiliği bozmakta, kendini olaylar denizine salmakta ve onun korkunç akıcı dalgalanışlarını izlemektedir. İnsanlarla canavarlar kardeş olur. Ölümün kendisi de hayatın maskelerinden biridir. İllüzyonun alacalı örtüsü yırtılır ve biz gerçekle göğüs göğüse geliriz. Hangi gerçekle? Hepimiz biriz. Hep birlikte Tanrı'yı yaratıyoruz. Tanrı insanın atası değil, torunudur. Apollon'un kalesine sığınan Yunanlılar, kara ile denizin bütün yollarından gelip Yunanistan'a hücum eden bu başa çıkılmaz Dionysos kuvvetlerine karşı set kurmaya çalışıyorlardı. Ama tam olarak Dionysos'u durduramamışlardır. İki tanrı güreşmiş, biri ötekini yenememiş, dost olmuş, trajediyi yaratmışlardır. Dionysos orjileri, hayvansılıklarından kurtulup düşün, zapt edilebilen tatlılığı altında ışıldadılar. Ama trajedinin kahramanı Dionysos'tur. Trajedinin bütün erkek ve kadın kahramanları, Tanrı'nın maskeleridir sadece. Apollonik haz içinde uysallaşmış halde parıldayan gülücükler ve gözyaşları. Sonra Yunan trajedisi birden kayboluverdi, onu mantık çözümlemesi öldürdü. Sokrates diyalektiğiyle Apollonik sükunet, Dionysos sarhoşluğunu öldürdü. Öripides'te trajedi kutsal bir tutku olmaktan çıkıp insani bir karaktere büründü, yeni fikirlerin propagandasını yapmanın karmaşık bir söylemi oldu. Trajik özünü yitirdi ve yok oldu. Fakat Dionysos sarhoşluğu insanın sırlarıyla büyük huşu anlarında ebedi olarak yaşamaktadır. Acaba sanatın tekrar tanrısal tenine bürünebilecek midir? Sokratizm yani bilim Dionysos'u sonsuza dek zincirleyecek midir? Yoksa insan mantığının kendi sınırlarını kavradığı şu devrin sonunda simgesi Sokrates olan yeni bir uygarlık mı ortaya çıkacaktır? Şimdiye kadar uygarlığımızın hayali İskenderiye bilgeliğiydi. Fakat bilimin başındaki taç sallanmaya başlamıştır. Bütün Dionysos ruhu uyanmaktadır. Alman musikisi Bach'tan Wagner'e kadar onun gelişine haber vermektedir. Yeni bir trajik uygarlık oluşmaktadır. Schopenhauer'un aldatıcı dünyası karanlık ıssızlık nasıl şekil değiştiriyor? Alman eleştirisinin çevresinde bütün ölü ve hareketsiz şeyler nasıl dönüyor? Genç peygamber bağırıyor, evet dostlarım benim inandığım gibi siz de Dionysos yaşamına inanın, trajik insanlar olmak cesaretini gösterin, büyük mücadelelere hazırlanın ve büyük tanrınız Dionysos'a inanın. Ey Nietzsche, sen Wagner'in eserine bu türden kozmogonik umutları temellendirdin. Yeni trajik uygarlıklar Almanya'dan fışkıracak, yeni Akileos önümüzdedir, yaşıyor, mücadele ediyor, yaratıyor, yardımımızı istiyor. Ama senin bu kehanetlerin yankılanmıyor. Bilgeler senden nefret ediyor, gençler heyecanlanmıyor. İçinde merak uyanıyor, sormaya başlıyorsun. Bugünkü insanın ıslah olması mümkün mü? Hastalanıyorsun ve üniversite öğrencilerin seni terk ediyor. Yürek yakan mücadele. İçindeki şair boşluğu sanatın çiçekleriyle örtüyor. Ama içindeki filozof her türlü fedakarlıkla, her türlü avuntuyu savuşturarak öğrenmek istiyor. Birincisi yaratıyor ve teselli buluyor. İkincisi tahlil ediyor, dağıtıyor, umutsuzluğa kapılıyor. Eleştirel aklı putları deviriyor. Sen kendi kendine soruyorsun. Wagner'in sanatının ne değeri var? O formu yok, dini yok, kutsal sarhoşluk ve kibarlık olmaksızın sırf retoriktir. Tıpkı Öripides'in sanatı gibi. İsterik kadınlar, tiyatrocular ve hastalar için iyidir. Senin yarı tanrın şimdi tiyatrocu oldu. Seni aldattı, sözünü tutmadı. Şimdi Hristiyan temalarını işliyor, Parsifal'i yazıyor. Kahraman yenilip çarmıhın dibine yıkıldı. Bize yeni efsaneler yaratmayı ve Dionysos armasının üstüne mantık leoparını oymayı vaat eden kişi. Sanat acı gerçeği güzel resimlerle örtüyor. Yani bu korkaklar için bir avuntudur. Biz gerçeği bulalım da dünya yok olsun. Bu senin ilk çığlığına karşı yeni antitezdir. İçindeki eleştirmen şairi gerçek güzeli yendi. Fakat artık Schopenhauer'da senin aklının canavarca arzularını doyuramıyor. Hayat yalnız yaşama isteği değil, ondan da güçlü bir şeydir. Hükmetme isteği. Hayat var olmakla yetinmiyor, yayılmak ve hükmetmek istiyor. Sanat artık hayatın amacı değil, mücadele içinde küçük bir yanlıştır. Şiirin üstünde düşünce vardır. Sokrates, Akileus'tan büyüktür. Ölümcül de olsa gerçek, en parlak ve verimli yalandan üstündür. Çırpınıyor, hasta halde bir yerden diğerine dolaşıyorsun. Hastalık seni felce uğratıyor, rüzgar sinirlendiriyor, kan gözlerini acıtıyor. Uyuyamıyor, uyku ilaçları alıyorsun. Yoksul, rahatsız, ısıtılmamış odalarda yaşıyorsun. Hastanın hayata lanet etmeye hakkı yoktur. Sevinç ve sağlık marşı, acılarının içinden yumuşak ve sonu gelmez bir şekilde yükseliyor. İçinde büyük bir tohumun olgunlaşarak ciğerlerini yediğini hissediyordun. Bir gün engadinde yürüdüğün sırada birden korkuyla durdun. Zaman sınırsızdır diye düşündün. Madde sınırlıdır. Öyleyse bütün bu madde bileşimlerinin aynen ve farksız bir şekilde doğacakları an gelecektir. Binlerce yüzyıl sonra benim gibi bir adam, bizzat ben, yine aynı kayanın üzerinde duracak ve aynı fikri bulacaktır. Yani bulacağım. Ve yalnız bir kez değil, sayısız kez, yani geleceğin daha iyi olması, bir kurtuluşun kendini göstermesi yolunda hiçbir umut yok. Böylelikle en geçici olanlar ebedileşir ve en önemsiz bir davranışımız artık beklenmedik bir önem kazanır. Kaygılı bir vecde daldın. Demek ki acın sonsuzdur ve dünyanın acısı şifasızdır. Ama sen çileci bir gururla acıyı sevinerek karşılıyordun. Yeni bir eser yaratılmalıdır diye düşünüyordun. Yeni İncil'i insanlığa egemen kılmak için yeni bir görev yaratmalıyım. Ne şekilde? Felsefi bir sistemle mi? Hayır, düşüncenin lirik bir tarzda taşması gerekir. Epik şiir mi? Kehanetler mi? Birden Zerdüşt'ün biçimi beyninin içinde şimşek gibi çaktı. Luz Salome seni böyle bir sevinç ve acı içinde buldu. Keskin bir düşünce gücü olan ateşli Slav heyecan ve merakla önünde eğiliyor büyük mazlum. Sen ruhunu cömertçe ona veriyordun, o da onu süzüyor, doymayan bir tavırla gülümsüyordu. Kadınların bizde yarattığı coşku ve verimlilikle heyecanın tadını çıkarmayalı, yüreğini güvenle açmayalı ve ağır savaşçı silahlarında yumuşak yüreğinin eridiğini duymayalı kaç yıl oldu? O akşam hücrene girdiğinde tüm yaşamında ilk kez kadın kokusunu duydun. Ve sığınıp şiddetli bir istekle kaldığın dağlarda en tatlı heyecan, kadının mektubu seni izledi, ey çileci. Bir gün sana 8 mısra gönderdi, yüreğin 20 yaşındaymışsın gibi hopladı. Issız çamların altında yüksek sesle bu mısraları haykırıyordun. Ah, kim kurtarabilir seni yakalanırsan ve kim unutabilir derin bakışını? Evet, yakaladın beni ve artık kaçmak istemem. Sen neyi yıkamazsın ki tek başına? Biliyorum sen yaşıyorsun dünyadaki tüm yaratıklarda ve hiçbir şey kurtulamaz bu dünyada senin elinden. Hayat ne kadar güzel olurdu sen olmasan. Ama hayat seninle yaşamaya değer. Ve sonra birden ayrılığın öldürücü günleri. Gecenin bastığı ormandaymışsın gibi kadın seni korkuttu ve senin karanlığında parmağı ağzında kendisine gülümseyen küçücük tanrıyı görmedi. Ve hastalık terk edilmiş ve sessizlik içinde ıstırabın yeniden başladı. Meyvesinin ağırlığıyla eğilen ağaç olduğunu hissediyor, gelip seni tutacak elleri şiddetle arzuluyordun. Yolun kıyısında duruyor, aşağıda insanların kentlerine bakıyordun ama kimse gelmiyordu. Yalnızlığının içinde beni seven biri yok mu? Bana küfreden, benimle alay eden kimse yok mu? Beni lanetleyecek kilise nerede? Başımı kesecek otorite nerede? Bağırıyorum. Beni duyuyor musunuz? Diyordun. Ah, yalnızlık ve insanın sevdiği kişiden ayrılması diye düşünüyordun. Hayır, hiçbir zaman bu saatleri yaşamamalıyım. Ebedi dönüşümün kapalı çemberinde bir kurtuluş kapısı açmam gerek. İçinde yeni bir umut, yeni bir tohum, üstün adam silkindi. Dünyanın amacı odur, kurtuluş onun elindedir. Odur senin eski sorunun karşılığı. Bugünkü insan soylulaşabilir mi? Evet, soylulaşabilir. ve bugün dönek Wagner'in yeni eserinde egemen kıldığı İsa sayesinde değil, insanın bizzat kendisi ve yeni bir aristokrasinin acıları sayesinde. İnsan üstün insanı doğurabilir. Ebedi dönüşüm seni boğuyordu. Üstün insan hayatın acısını def edecek olan yeni hayaldir. Artık sanat değil, enerji. Ey Don Kişot, Tanrı'yı yel değirmeni sandın ve onu yıktın. Tanrı öldü diye bağırıyor ve bizi uçurumun kıyısına getiriyordun. Yalnız bir umut var. İnsanın kendi doğasını aşması ve üstün insanı yaratması. O zaman dünyanın bütün yönetimi ona kalacak ve artık sorumluluğu yüklenme gücüne sahip olacaktır. Tanrı öldü, tahtı boşaldı. Onun tahtına biz yerleşeceğiz. Dünyada yalnız mı kaldık? Patron öldü mü? Böylesi daha iyi. Şimdi o emrettiği, korktuğumuz ya da umut ettiğimiz için değil, kendimiz istediğimiz için çalışacağız. Ebedi dönüşüm umutsuzdur. Üstün insan büyük bir umuttur. Bu birbirine karşıt iki kuram bir ortak yol bulabilir mi? Büyük bir mücadele. Senin ruhun ta o zamandan beri deliliğinin uçurumunun üzerinde kanat çırpmaktadır. Zerdüşt yalnız bir çığlık olarak kalıyor. Bu trajik şiiri kötürüm bir halde bırakıyor ve şimdi yaşamın özünün egemenliği duyulan arzu olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsun. Avrupa mahvolmaktadır ve liderlerin disiplini altına girmesi gerekir. Bugün hüküm süren ahlak, kölelerin eseridir. Zayıflarla sürünün, güçlülerle çobana karşı örgütledikleri bir komplodur. Köleler kötü bir çıkarcılıkla değerleri altüst etmişlerdir. Güçlü olan kötü, hasta ve zayıf olan iyidir. Acıya karşı dayanamıyorlar. İnsancıl, Hristiyan ve sosyalisttirler. Yalnız üstün insan her şeyden önce kendine karşı sert davranabilir, yeni amaçlar belirleyebilir, kitlelere üstün amaçlar belirler. Bu amaçlar nelerdir? Seçkinlerle halkın örgütü nedir? Avrupa'nın bu yeni trajik devrinde savaşın rolü nedir? İşte senin son aydınlık yıllarını sarsan sorunlar bunlardır. Yanıt vermiyorsun, beynin oynuyor. Kendini yine eski Dionysosçu şarkılarına veriyor ve çok acı bir önseziyle son büyük şarkını söylüyorsun. Güneş batıyor. Susuzluğun bitecek artık az sonra, yaralı yüreğim. Serinlemeye başlıyor hava, meçhul ağızların soluklarını hissediyorum. Büyük soğuklar geliyor. Rüzgar sakin ve temiz. Bana yan ve büyüleyici bir bakışla bakmadın mı bu gece? Sıkı dur ey yiğit yüreğim. Nedenini sorma ey hayatımın alacakaranlığı. Güneş batıyor. İnsanın görmemesi gerekeni gördün ve kör oldun. İnsanın uçurum kenarında dayanabileceğinden daha fazla dans ettin ve düştün. Karanlık zihnini ele geçirdi. Bu durum ölümüne kadar 11 yıl sürdü. Bazen eline bir kitap alır sorardın. Ben de güzel kitaplar yazmadım mı? Ve sana Wagner'in resmini gösterdikleri zaman dedin ki, bunu çok sevdim. Daha çocuk olduğum ve azizlerin hayatını okuduğum sıralarda hiçbir aziz hayatının hikayesini böyle bir titizlikle okumamıştım. Bir insanın göğsünden asla böylesine yürek paralayıcı bir çığlık kopmamıştır. Ve yeni Golgota'ya hac yolculuğum bitip de Paris'e döndüğüm zaman sanki yüreğim, beynimden çok yüreğim değişmişti. Bu büyük tanrısız mazlumun acısını öylesine yaşamıştım ki, onun kanlı izlerini takip ederken, eski yaralarımın böylesine çok açılması nedeniyle, ardındaki bütün köprüleri yıkıp tek başına en uzaktaki kahramanlık ve umutsuzluğa dalmak cesaretini gösteremeyen, uslanmış ve cesaretsiz hayatımdan ötürü utanmıştım. Bu peygamber nasıl davrandı ve en yüce görevi nedir? Bütün avuntuları, tanrılar, vatanlar, ahlaklar, gerçekler, bırakman, yalnız kalman ve senin sırf kendi gücünle yüreğini utandırmayacak bir dünyayı yaratmaya başlaman. En tehlikeli olan şey nedir? Ben onu istiyorum. Uçurum nerede? Ben oraya doğru gidiyorum. En erkekçe sevinç hangisidir? Sorumluluğu yüklenmen. 26. ayrımın sonu. Sayfa 347.